Ayrım 5 sayfa 36.
Üçüncü bir hata da La ilahe illallah hususunda halkımızın düştüğü bir diğer yanlış da Allah'tan başkalarından veya Allah'a başka nesnelerden fayda veya zarar beklemektir. Oysa Kur'an'ın birçok yerinde fayda ve zararın yalnız Allah'tan geldiği, Allah'tan başka hiçbir kimsenin bu noktada yetkili olmadığı defaatle ve ısrarla vurgulanır. Mesela Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yunus suresi 107'de. Eğer Allah sana bir sıkıntı dokundurursa, onu ondan başka hiç kimse gideremez. Şayet sana bir hayır dilerse, onun lütfunu geri çevirecek bir kimse yoktur. O, bunu kullarından dilediğine eriştirir, o gafurdur, rahimdir buyurmaktadır. Neml suresi 62'de, onlar mı hayırlı yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren de başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz? Buyuruyor İsra suresi 56'da. De ki onu Allah'ı bırakıp da ona yakın olduğunu zannettiğiniz kimselere dua edin bakalım. Ne yapacaklar? Oysa onlar ne başlarındaki sıkıntıyı kaldırmaya ne de değiştirmeye güç yetirebilirler. İsra suresi 67'de denizde size bir zorluk dokunduğunda onun dışındaki tüm dua ettikleriniz ortadan kaybolur gider. Fakat o sizi kurtarıp karaya çıkarınca hemen yüz çevirirsiniz. İnsan gerçekten çok nankördür buyurmaktadır. Tabi Yunus Aleyhisselam'ın da bir duası vardı. La ilahe illa ente subhaneke inni küntüm mine zalimin. Evet, balığın karnındayken kimden istigane yaptı acaba? Kimi vasıta etti? Dua etmede, yalvarmada, istiğfar etmede kimi vesile kılmıştır? Bu en büyük örneklerden biri değil midir? Allah'ın peygamberi bir beşere mi, kendinden başka bir beşere mi şey yaptı, vesile edindi? Sahabe peygamberimize vesile mi edindi dualarında? Evet. Fayda ve zararın yalnız Allah'tan geldiğini ortaya koyan ayetler saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Zira bu, imanın ve tevhidin en temel meselelerindendir. Allah bu kadar ayetinde bu hakikati vurgulamış olmasına rağmen üzülerek söylemek gerekir ki, insanlar hala Allah'tan başkalarından fayda ve zarar beklemekte. Onların kendilerine bir iyilik veya bir kötülük dokunduracağını itikat etmektedirler. Bazıları kabirlerdeki yatırlardan, bazıları bağlı oldukları şeylerden, bazıları nazar boncuğu, tılsım ve muska gibi eşyalardan, bazıları da kainattaki kimi varlıklardan fayda veya zarar bekler. Bunların kendilerine başlı başına iyilik veya kötülük dokunduracağına inanırlar. Kimi zaman evlerin giriş kapılarında asılı duran inek kafaları, at nalları veya bazı hayvan kalıntıları gibi bu batıl inancın yanımsamalarındandır. Bazılarının kesilen hayvanların kanlarını alın bölgelerine sürerek bunun kendilerine koruduğunu iddia etmeleri de bu sapkın inancın diğer bir yansımasıdır. Bunlar da aslında bu kanunlar içinde yaşamamızın acı ve etkileridir diyebiliriz. Neden? Çünkü bugün dinin bakanlığı olan kurumlar bile Allah'ın dinini hakkıyla anlatamamanın bu kanunlar içinde sıkıntısını çekmekteler. Veya Allah'tan korkmadıkları için, bu beşer kanunlarından korktukları için söylememektedirler. Şimdi hangi hoca veya devlete bağlı hangi imam bu konuda gerçekten topluma uyarıcı bilgi veriyor? Şu cuma hutbelerinde yılın 52 haftasında cumasında hangisi doğru düzgün Allah'ın emrettiğini, Allah'ın la ilahe illallah kanunlarını anlatıyor? İşte bu sistemin içinde, bu eğitim sisteminin, yani milli eğitimin, yani milliden kasıt nedir? Dinidir aslında, milli yani manevidir. Biz milliden kopmuşuz öncelikle. Bunu ta temelinden girebiliriz. Milli mücadeleden kopmuşuz. Milli marşımız olan marşımızın erdemlerinden dahi kopmuşuz biz. Hakkıdır, hakka tapan milletimindir istiklal. Hür yaşamış bayrağımın hürriyet dediğimizde hakkıdır hakka tapan ne demek? Biz gerçekten Allah'a tapıyor muyuz şu an? Bu la ilahe illallah'ı anlamadıkça nasıl hakka taptığımızı iddia edebiliriz? Biraz da buradan düşünebiliriz. Allah basiret, firaset versin. Çok şükür ki elhamdülillah. Yani istediğimizde Allah veriyor. Biz yeter ki istemesini bilelim. Biz bugün gerek eğitimde olsun, yani okul eğitiminde olsun, milli eğitimde olsun, gerekse dini eğitim olan, sosyal hayatta halka eğiten kurumlar olsun, bunlar da anlatamıyorlar. Belki vakıflar, dernekler kendi bünyelerinde, sohbetlerinde anlatıyordur ama topluma gerçekten nazar etmiyor. Sosyal hayata etkisi olan camialar bunu anlatması gerekiyor. Onlar da bunu anlatmadığı için sorumlular. Yani. Evet, nerede kalmıştık? Hatta bu hususta ölene, öylesine şaşıracak kaçanlar vardır ki, karganın veya baykuşun ötmesinden şer umarlar. Bir kötülüğe sebep olunca olacağını düşünürler. Peygamberimiz uğursuzluğa inanan, Kur'an'a inanmamış olur şeklinde bir hadis-i şerif olduğunu hatırlıyor gibiyim. Çünkü uğursuzluğa inanmak yoktur bizde. Günlerin uğursuzluğu, herhangi bir şeyin uğursuzluğu yoktur. Yine öyleleri vardır ki şeylerin fotoğraflarının kendilerini koruduğunu, başlarından belaları def ettiğini söylerler. Eğer o fotoğrafları yanlarında uzaklaştırır veya evinde asılı olduğu yerden indirirlerse başlarına bela geleceğini zannederler. Şaşırmayın, garipsemeyin, böyleleri de varmış demeyin. Siz de birazcık halkla iç içe olun, bunları bir daha fazlasını rahatlıkla görürsünüz. İşin aslına bakılırsa İslam'ın ilk yıllarında Mekke'deki kimseler de böyle inanıyorlardı. Onlar da putların kendilerine fayda veya zarar vereceğini, başlarından belaları kaldıracağını söylüyorlardı. Ama Allah onların bu batıl ve asılsız inançlarını yok etmek için sürekli ayetler gönderdi ve fayda ve zararları yalnız kendisinin vereceğini ifade etti. Onlardan bazıları da tıpkı günümüzdeki kimi insanlar gibi kabirlerden fayda ve zarar beklerlerdi. Biz onları razı edersek onlar da bizden sıkıntıları def eder düşüncesiyle kimi zaman onlara atakta bulunur, kimi zaman da ibadet ederlerdi. Peygamber Efendimizin ashabı da cahiliyenin içinden geldikleri için bu tür batıl inançlardan etkilenmişti. Onların bu yanlış anlayışını yok etmek ve tevhidi muhafaza etmek için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha ilk yıllarda kabirlere girmeyi komple yasakladı ama daha sonraları ashab-ı kiram fayda ve zararın yalnızca Allah'tan geldiğini içlerinden hakkıyla pekiştirdiklerinde bu yasağı kaldırdı ve kabir ziyaretlerine müsaade etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla alakalı olarak bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki ben kabirleri ziyaret etmenizi yasaklamıştım ama artık ziyaret edebilirsiniz. 6. Müslim'de cenayiz bölümünde yer alıyor. Başka bir rivayette de şöyle demiştir. Kabirleri ziyaret etmek isteyen ziyaret etsin. Çünkü kabir ziyareti bize ahireti hatırlatır buyurmuştur Tirmizi cenayiz bölümünde. İşte kardeşim, tevhid konusunda Allah Resulü'nün hassasiyeti bu. Acaba biz de aynı hassasiyeti gösterebiliyor muyuz? Bak şimdi sana Peygamberimizin fayda ve zararın yalnız Allah'tan geldiğini insanlara öğretme noktasında nasıl bir hassasiyete sahip olduğunu ortaya koyan bir başka örnek vereceğim. Peygamberimizin amcası oğlu İbni Abbas anlatıyor, amcaoğlusu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terkisindeydim. Bana dedi ki, ey genç, sana bir takım çok önemli sözler öğreteceğim. Bu nedenle iyi dinle. Allah'ın sınırlarını koru ki Allah da seni korusun. Allah'ın emirlerini muhafaza et ki onun yardımını karşısında bulasın. Bir şey istediğin zaman sadece Allah'tan iste, yardım da ancak Allah'tan bekle. Bilesin ki bütün insanlık sana fayda vermek için bir araya gelse Allah'ın sana takdir ettiği şeyden başka fayda veremez. Eğer sana zarar vermek için toplansalar ancak Allah'ın dilediği kadar sana zarar verebilirler. Kalemler kaldırılmış, sahifelerin mürekkebi kurumuştur. Unutma ki kendisine bu sözlerin söylediği çocuk, yani İbni Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde 10 yaşları civarında idi. Haliyle bu nasihat kendisine edildiği zaman yaşı daha ufaktı. Daha küçücük bir çocuğu bile Peygamber Efendimiz fayda ve zararı yalnız Allah'ın geldiğini öğretiyorsa, bu konu onun tevhid konusunda ne kadar hassas olduğunu gösterir. İşte Efendimiz bu şekilde La ilahe illallah akidesini ashabının gönlüne nakşediyordu. Laf tam buraya geldiğinde acaba bizim insanımız Peygamber Efendimiz zamanında küçücük çocuklara yapılan bu nasihatin neresinde? Bu çocuk kadar fayda ve zararın yalnız Allah'tan geldiğini biliyor mu diye sormamak mümkün değil. Herhalde sen de takdir edersin ki halkımızın bu seviyeye gelmesi için daha çok yol kat etmesi gerek. Allah bizlere ve onlara şuur versin. Amin. İşte kardeşim, buraya kadar anlattığım şeyler ana hatlarıyla tüm halkının, Türk halkının la ilahe illallah konusunda düşmüş olduğu hatalardan bazıları. Bu hatalar sadece bunlarla sınırlı değil elbette. Zira bizim insanımızdan kimisi rızık konusunda, kimisi tevekkül noktasında, kimisi de gaybı bilme meselelerinde hataya düşerek la ilahe illallah şehadetini bozmaktadır. Fakat zikrettiğim 3 hata halkın birçoğunun içerisine düşmüş olduğu en bariz hatadır. Bu nedenle ben onları özellikle zikrettim. Eğer sen de bu hatalardan birisine düşmüş isen hiç geciktirmeden hemen Rabbine yönel, ondan af dile ve yeniden la ilahe illallah diyerek tevhid inancını düzelt. Aksi halde ölüm seni bu haldeyken ansızın yakalarsa ebedi hayatını perişan etmiş ve cennetini kaybetmiş olursun. Bu kötü akibetten Allah beni, seni ve tüm insanları muhafaza buyursun. Allahümme amin. Evet, bu hal üzere, yani bu hatalar veya cahillik üzerine, öğrenmemişlik üzerine diyelim, farz olan ilmi öğrenmemiş olmuş oluyor insan. Bu halde öldüğü üzere. Hem farz olan ilmi öğrenmemiş, farzı yerine getirmemiş oluyor. Allah'ın dinini hakkıyla öğrenmemiş oluyor. Hem de cahiliye cesaretiyle amel etmiş oluyor. Evet, bu konuda kendimizi önce ilime vermeliyiz. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifiyle bu konuyu böyle bitireyim. Cenneti isteyen ilime sarılsın. Cennette bir yer isteyen ilime sarılsın buyuruyor. Yani biz Allah'a ve Resulüne cennette yakın olmak istiyoruz ama gel gelelim farz olan ilmi öğrenmekten kaçıyoruz. Neden? Belki de sorumlu olmak istemediğimizden nefsani olarak. Aslında ilim öğrenirsek bir hadis-i şerifte de buyuruyor ki Peygamberimiz ya seven ol, ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya da bunları bilen ol. Sakın beşincisi olma yoksa helak olursun buyuruyor. Araştırabilirsiniz. Evet, bu dersimiz de burada bitiyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
Ayrım 5, sonu sayfa 40.